bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Safiye Sultan 3. Sözüm ki tek sana geçmez, celladımsın ey zaman. Anne Chamberlain, İnkılap Kitabevi, 6. baskı. Türkçe'ye çeviren Solmaz Kamuran, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Mine Berkoğlu. Bölüm 1, Abdullah. İsmihan öylesine zor bir doğum yapmıştı ki, bastonla yürüyebilmesi bile epey zaman aldı. Ayağa kalktığında ancak paytak paytak atabiliyordu adımlarını. Onun için yürümektense tahtırevana binmeyi yeğliyordu. Hatta evde bile kendisini bir sandalye ile istediği yere taşıyorduk. Kısa bir süre için oturmak bile onu çok zorladığından genellikle bir yığın yastığın arasına uzanıp yatıyordu haremde. Zaten tombul olan hanımım şimdi büsbütün şişmanlamıştı. Benim gözümde her zamanki sevgili İsmihan'dı ama koşullar nedeniyle bir parça uzaklaşmış gibiydik birbirimizden. Koca göğüsleri tüm bedenine hükmediyordu sanki. Çocuğunu 4 yıl boyunca emzirdi. Sonunda çevredekilerin alay konusu olan Gülruh başını sallayıp "Hayır anne, yeter." demese daha da devam edebilirdi. Bu olaydan çok önce Gülruh henüz bebekken, sanırım doğumundan sonraki erken bahar günlerinden biriydi, saraya bir mücevherci kadının geldiğini duyduk. Hanımım da oraya gitmek istedi. Aslında değerli taşlarla bezeli gerdanlıkları, bilezikleri, yüzükleri merak ettiği yoktu, biliyordum. Onun derdi Gülruh'a sarayın bahçesindeki ceylanları göstermekti ve kalkıp gittik. Çocuğun mutluluğunu ve şaşkınlığını nasıl zevkle izlediğimi görüyordu İsmihan. Bu onun en büyük ödülüydü. Benim içinse en büyük ödül onun ceylan gözlerinde yakaladığı mutluluktu. Hava içinde bulunduğumuz mevsime göre çok sıcak ve berraktı. Kendimizi sanki yaz sıcağından kaçıyormuş gibi bir süre sonra haremin çeşmelerle serinletilen salonlarından birine attık. Esperanza Marki şaşkınlık ve hayranlık dolu sesler çıkaran kadınlara kutusundan çıkardığı yakutlarla süslü muhteşem bir gerdanlığı gösteriyordu. Çoğunluğu Yahudi olan bu satıcı kadınlar erkeklerin giremediği haremde kocalarının mallarını pazarlarlardı. Onlara Rumcadan gelme bir kelime olan kira denilirdi genellikle. Esperanza da Yahudiydi. Ataları 1492'de Hristiyanlar tarafından İspanya'dan sürülünce bir süre Venedik'te yaşamış, sonra da İstanbul'a gelmişlerdi. Yaklaşık 80 yıldır bu topraklardaydılar ve kuyumculukla uğraşıyorlardı. Hareketleri kara bir kediyi andıran kira, "Haydi hanımlar gelin," diyerek kafesli pencereye doğru yürüyordu. "Gelin bakın, gün ışığında onun şıkırtılarını çok daha iyi görebilirsiniz." Bu sözler üstüne herkes ayağa kalkıp peşi sıra cama doğru koşturmuştu. İsmihan, bebeği ve ben oturuyorduk. İsmihan bir yakutun parıltısını görmek için yerinden kalkmaya üşenmişti ve ben de onunla kalmalıydım. Hanımım evli bir kadındı, köle değildi, ayrıca da sultanın kızıydı, yani kendi parası olan biriydi. Bu yüzden kira getirdiği her şeyi daha çok onun önüne sermişti. Diğerleri genellikle gıpta ve hasetle bakmaktan fazla bir şey yapamazlardı ama o satın alabilirdi. Harem kadınları camın önünde gerdanlığı hayranlıkla seyrederken İsmihan elini yanı başındaki kutunun içine daldırıp karıştırmaya başladı. Besbelli bu bir ganimetti, belki de bir Avrupalı prensin servetinden. Ancak sanırım bunları düşünmüyordu, ilgisinin tek nedeni can sıkıntısı gibiydi. Aslında bunlarla ilgilense de neden kendisi değil kızı olurdu. Henüz 7 aylık olmasına karşın annesi daha şimdiden ona çeyiz düzmeye başlamıştı. Yanılmamıştım. İsmihan bir çift küpeyi alıp memesinin üzerinde yatan bebeğin kulağına tutuyordu işte. Bir çiçek yaprağı kadar taze o kulakların delinmesi için bence çok erkendi. Çocuk ne kadar da babasına benziyordu. Kara yağız bir sipahinin yüz hatlarının böyle pembe beyaz bir bebeğin yüzüne yansıması gerçekten de şaşırtıcıydı. Sanırım İsmihan, bebeğin yüzüne her baktığında aşığını anımsıyordu ve sevincine her defasında keder, yitiriş ve utanç gölgeliyordu. Çünkü Gülruh Sokullu Paşa'nın kızı değildi. Gerçeği yalnız ikimiz biliyorduk ve ölene kadar da bu sırrı saklamamız gerekiyordu. Zaman zaman iki aşık arasındaki mektup ve armağanlarla yapılan haberleşmeyi keşke vaktinde önleyebilseydim diye düşündüğüm olmuyor değildi. O sessiz ama binlerce anlamla dolu çiçeklerin, yaprakların ne demek olduğunu ancak bir aşk körü anlayamazdı ve eğer gerçek ortaya çıksaydı bu korkunç bir şey olurdu. Ferhat Paşa'nın hanımıma benim veremeyeceğim bir şeyi vermesinden duyduğum kıskançlığın payı da vardı tabii bu duygumda. Kocası olan yaşlı Sokullu'yu asla böyle kıskanmıyordum. Aslında efendimin bana duyduğu güveni o tek geceye izin vererek deldiğim için suçluluk duyduğum söylenemezdi. Bu, İsmihan'ın kapkaranlık bir kalp kırıklığı içinde kendini yiyip bitirmesine engel olmuştu. Çocuksuz kolları bu güzeller güzeli bebeğe ancak o sayede kavuşabilmişti. Bunları unutabilmem olanaksızdı. Pek çok kimse bebeğe bakıp saf saf "Babasından hiçbir iz yok bu çocukta" dediğinde aklımdan hızla geçiyordu olup bitenler. Bu ülkede bir kadın, sultan kızı bile olsa zina yapmanın cezası olan ölümden kurtulamazdı. Hele de onun namusunu korumakla görevli olan hadım. Bu düşünceleri aklımdan uzaklaştırmak belki de en iyisiydi. Gülruh küpeyi yakalamak isteyince annesi onu kutuya koydu ve bir bilezik alıp bebeğin tombul bileğine taktı. Çocuk bileziği çıkartıp ağzına götürerek emmeye çalışıyordu. Annesi onu oyalayabilmek için kadife kutudan bu kez bir madalyon çıkarıp gözlerinin önünde sallamaya başladı. Bu dışı Venedik işleriyle süslü bir madalyondu. Öylece dalıp gitmiştim. Birden İsmihan'ın "Ne olduğunu bilmiyorum tatlım" demesiyle irkildim. Durumu anlamaya çalıştım. İsmihan madalyonun içine konulmuş bir kağıt bulmuştu. Kattı kağıdı açtı, iki tarafına da baktıktan sonra omuzlarını silkip tekrar katladı. "Tatlı pınarım benim, bir şey değil," diye mırıldanıyordu. "Yalnızca bir karalama, belki de büyülü bir şeydir. Allah'a dua edelim, senin böyle şeylere asla gereksinimin olmasın." İsmihan sanki kendisine de bir kötülük geçecekmiş gibi, telaşlı bir korkuyla kağıdı gerisin geri madalyonun içine koyuyordu ki, Kira bunu fark etti. "Çok üzgünüm sultanım ama bu ne yazık ki satılık bir parça değil," diyerek hemen atılıp yanımıza geldi. İçinde ne olduğunu merak etmiştim. "Bir şey değil sultanım," diye cevap verdi Kira ve madalyonu alıp göğsüne sokuşturdu. "Gördün mü tatlım? İsmihan bebeğine eğilmiş mırıldanmaya devam ediyordu. Sana söylemiştim, önemli bir şey değilmiş." Öylesine bir ses tonuyla konuşuyordu ki sanki dünyada hiçbir kötülük, hainlik ve karışık iş olmadığını düşünebilirdi insan. Hanımım bebeğine yalan söylüyordu. Kadınlar tekrar Kira'yı pencereye doğru izlemişlerdi. Yakut gerdanlığın Safiye'nin boynunda olduğunu gördüm. Buna şaşacak değildim. Hanımımın ağabeyi, saltanatın varisi Şehzade Murad'ın gözdesi Safiye. Şehzadenin tek oğlu, 3 yaşındaki Mehmet'in annesi Safiye. Hala inanılmaz güzellikteydi. 7 yıl önce onun ağına düştüğüm o manastır bahçesindeki halinden bile kat be kat daha güzeldi. Bu inancımda yalnız olmadığından emindim. Sonbahar yapraklarına benzeyen iri kahverengi gözler, altın saçlar, mermer gibi duru ve beyaz bir ten. İnce uzun vücuduyla yürümüyor, dans ediyordu sanki. Ve bu bedenin içinde kendine göre mükemmel bir ruh vardı. Tabii mükemmellik derecesinde tutkular da. Bunların peşinde ne aşk ne de acıma hissetmeden dolaşıyordu Safiye. Gece yarısı karşılaşılan bir hayalet gibi, bir ölüm meleği gibi insanın nefesini kesecek kadar güzeldi gözde Safiye. Onun bu korkunç etkisinden kurtulabilene kadar yaşadıklarımı diğer kurbanlarına asla tavsiye edemezdim. İşte sonuç ortadaydı. Venedikli bir denizciden bir harem hadımına dönmüştüm. Yaşamak dediğim artık bundan ibaretti. Açıkça söylemem gerekir. Safiye ya da onu ilk tanıdığımdaki adıyla Sofia Baffo istediği her şeye kavuşmayı biliyordu. Bu uğurda benim ya da diğerlerinin hayatlarının yok olup gitmesi onun umurunda olmazdı ve olmamıştı. Safiye için boynundaki yakut gerdanlığı almak iş bile değildi. Kıpkırmızı taşlar o kuğu gibi boynuna çok yakışmıştı. İnsan baktıkça beyaz mermerin kanayabileceğini sanıyordu. "Bunun faturasını Şehzade Murad'a Manisa'ya yollayın," dedi Safiye. "Gerdanlığı alıyorum." Birden "Ne hakla?" diye bir ses odayı doldurdu. Bu Nur Banu'ydu. Selim'in bir zamanlar gözdesi olan ve ona ilk oğlu Murad'ı doğuran Nur Banu. Haremin başı şu anda doğal olarak oydu. 400 kuruş ödeyerek köle pazarından satın aldığı bu Venedikli güzeli oğluna armağan edendi. Ama Safiye artık onun yönetimini aldırmayacak bir pozisyondaydı. Nur Banu haremin başı olsa da giderek ipler elinden kaçıyordu. "Ne hakla oğlumdan böyle bir şey isteyebilirsin?" diye bağırıyordu kadın. "Onun yanında 3 ay bile geçirmedin bu kış sen. Zaten bu sürenin yarısı da yollarda harcandı. Şimdi bu ne yüzsüzlüktür?" Safiye yeleğinin inci düğmelerinden birini açtı. "Bu bilinçsizce yapılan hareketi hanımımın hamileliğinden biliyordum. Safiye'nin şimdilik kimsenin bilmediği bir sırrı mı vardı yoksa?" Küçük Mehmet'in doğumundan sonra hiç bozulmamıştı. Güzelliği de, gücü de daha bir artmıştı. Eğer bir şehzade doğurmak iyi bir şeyse, daha fazla şehzade doğurmak daha da iyi olmaz mıydı? Böyle bir durum söz konusu olabilirdi. Gerçi bu konuda hanımım henüz herhangi bir dedikodu duymamıştı ve ince vücut bir ipucu vermiyordu ama yine de olabilirdi. Aslında bir hadım olarak benim bu işleri herkesten daha önce duymam gerektiğini bir an aklımdan geçirdiysem de sonra bu düşünceleri bir yana bırakıp şu sırada önümde olanlarla ilgilenmenin daha yararlı olacağına karar verdim. Nur Banu hasmına zehir gibi sözler söylüyordu. "Oğlumun neden seni satıp bu masraflardan kurtulmadığını anlayamıyorum." "Oğlunun anasını satamaz şehzade." Kulaklarım mı beni yanıltıyordu acaba? Safiye'nin sesindeki yankılanma sanki bir değil, gerçekten de 2 şehzadeden bahsedildiği izlenimini veriyordu. "Başka birini alıp evlenirsek görürsün sen." "Ah, çok üzgünüm değerli hanımım." Safiye alaycı bir sesle cevap yetiştiriyordu Nur Banu'ya. "Bu gerdanlığı beğendiğinizi bilseydim, inanın elimi bile sürmezdim. Doğrusu sizi neden bu kadar ilgilendirdiğini aslında anlamakta zorluk çekiyorum. O esmer boynunuzda yakutlar görünmez bile. Ama tabii herkesin zevki kendine." Elleriyle boynundaki kolyenin klipsini çözmeye çalışırken satıcı kadına döndü. "Kira," dedi. "Faturayı sultanın bizzat kendisine yolla ve de ki gözdesi içindir." Bir anda herkes suspus olmuştu. Hatta kira bile. Çünkü Selim'in son gözdesinin kim olduğu biliniyordu. Bu Nur Banu değil, gencecik bir oğlandı. Şehzadesinin anasına ait ev ve yiyecek masrafını karşılıyordu sultan ama bunun dışında 5 para bile harcamazdı kadın için. Bu sessizlik sırasında Safiye ellerini boynundan çekip dizlerine koymuştu, gülümsüyordu. Ortada çarpışan bir yığın adi hakaretten sonra değerli yakutlar gözdenin boynunda kalmıştı. Daha sonra vedalaşıp çıktığımızda hanımım bana sokularak şunları fısıldadı kulağıma. O madalyonun içinde bir şeyler yazıyordu. Ne gibi şeyler? Gördüğümden beri başka bir şey düşünemiyorum. Bir dini sözcüktür mutlaka nazara karşı. Hayır Abdullah, bizimkiler Hristiyan yazılarını çiçeğe benzetirler ama sen benim gözümü açtın. Bana Dante'yi okumayı öğrettin. Yazı İtalyanca mıydı? Venedikçeydi üstad. Benimle dalga geçiyordu ince ince İsmihan. Yazıyı kimin yazdığını sormama gerek yoktu, anlamıştım. Neler yazmış dedim. Sadece 2 kelime vardı. Yarın ve öğleden sonra. Hepsi bu mu? Hanımın başını salladı. Sanırım biraz daha çalışmam gerekiyor. Şimdilik bu 2 kelimeden büyük anlamlar çıkarabilecek kadar bilmiyorum senin dilini. Merak etme, ben de daha fazlasını anlayamıyorum dedim. İsmihan bana bu bilgiyi verdikten sonra tüm ilgisini tekrar bebeğine yöneltmişti. Mesajla birlikte odamda yalnız kalmıştım. Aklımı yorup duruyordum bunun anlamını sökebilmek için. Kiranın koynuna girdiğine göre mesaj haremin dışına çıkacaktı ama nereye? İşin bu ucunu bulmama olanak yoktu. Tekrar diğer ucuyla uğraşmaya başladım. Bunları sarayda yazabilecek bir tek kişi vardı. O ellerin nasıl diviti tutup yazdığını gözlerimle görmüştüm. Yıllar önce ölmüş amcamın kadırgasındaki kamerada önündeki kağıda sanırım yazan kişiydi bu. Ve diğer mesaj, kaderimin çizildiği soğuk bir Venedik gecesinde cebime konulan aşk dolu o kağıtta da aynı S vardı. Evet, haremde tek bir kişi vardı madalyonun içindeki mesajı yazabilecek. Ama mesajı alabilecek olan binlerce insan vardı İstanbul'da. Ve tam olarak bu iki kelime ne anlama geliyordu? Böyle bir buluşmanın haremde olması imkansızdı. Ertesi sabah Kira ve kocasının dükkanının olduğu çarşıya gitmeye karar vererek yatağıma uzandım. Kubbeli çatısındaki buzlu camlardan sızan bulanık ışık, kapalı çarşıya kasvetli bir hava veriyordu. Birbirine bitişik, daracık dükkanların sahipleri en güzel mallarını gururla küçümen tezgahlarına yaymışlardı. Ama ne yazık ki böyle donuk bir ışık altında alıcılara sunulan altın bolluğu kendi değerini gösteremiyor ve insanda daha çok sarı, ucuz bir metal yığını izlenimi uyandırıyordu. En azından benim için yan yana duran pirinci altından ayırmak gerçekten zordu. Etrafa boş gözlerle bakarak yürürken Safiye'nin hadımı Gazanfer'in de benimle aynı yönde ilerlediğini gördüm. Demek ki öngörümde yanılmıyordum. Bu bir rastlantı olamazdı. Yahudi karı kocanın dükkanının hemen yanındakine attım kendimi. Evet buyurun diyerek yanıma yaklaşan satıcı yerlere kadar eğilip beni selamladı. Ne diyeceğimi bilemeden bir süre şaşkın kala kaldım. O sırada adamın arkasında pırıl pırıl duran kocaman pirinç vazoya gözüm takıldı. Öylesine parlaktı ki en azından dışarıdaki 50 adımlık mesafede olan biteni bir ayna gibi yansıtabiliyordu. Ve oradan Venedik'in genç ataşesi Andrea Barbarigo'nun bizim yönümüze doğru yaklaştığını görebiliyordum. Kendimi tutamayıp bu konuşmayı mutlaka dinlemeliyim diye bağırdım ve hiç düşünmeden dükkan sahibine doğru dönüp dükkanınızın gizli bir üst katı var mı diye sordum. Adam evet diye cevap verdi ama ses tonu daha çok bir soru anlamı taşıyordu. Pırıltılı pirinçleriyle renkli halılarını görmek istemiyor muydum? Yan dükkanla bir bağlantısı var mı? İnce dudaklı ağzında belli belirsiz bir gülüş dolaştı. Belli ki böyle bir istekte bulunan tek kişi herhalde ben değildim. Ama şu anda daha fazla detayla uğraşmaya hiç mi hiç niyetim yoktu. Evet dedi adam. Eskiden kullanılmış bir kapı gerçekten de var ama bir saatliğine orası için 5 kuruş veririm dedim. Aslında oranın fiyatı normalde 25'tir. 25 mi diye bağırdım. Buna hırsızlık denir. Çok güzel bir odadır diye cevap verdi satıcı. Yüzündeki ifade pazarlığa açık olduğunun kanıtıydı. 15 vereyim dedim. Bu taraftan üstad diyen adam eliyle bana merdivenleri gösterdi. Penceresiz küçük oda tozlu kutular ve denklerle doluydu. İnsanın oturmak için kendine bir yer bulabilmesi oldukça zordu. Adamın sözünü ettiği İstanbul'da pek çok yerde örneğine rastlanılabilen kapı bir zamanlar duvardaki alçak kemerin altında olmalıydı. Ama artık kapı yerine bir tahta perde vardı. Ahşabının rengi diğer duvarlarınkinden çok farklıydı. Yüzyıllar boyunca kim bilir kaç kez şekil değiştirmiş ve sonunda bugünkü haline gelmişti küçük geçit. Tahtaları dikkatle gözden geçirirken ince bir aralık buldum. Sanki bilerek titizlikle ayarlanmış bir gözetleme deliğiydi bu. Gözümü uydurup baktığımda Gazanfer'le Kira karşımdaydı. Yahudi kadın hadıma nargilesini henüz getirmişti. Dönüp dükkan sahibine şaşkın şaşkın baktım. Adamın gülüşü, Moşe ve karısının nasıl bir bilgi kaynağı olduğunu, yalnız İtalyanların değerlendirmediğini belirtirmişçesine imalıydı. Ona parasını verdim. İyi bir alışveriş yaptığımdan emindim. Adam tekrar gülümsedi, eğilerek beni selamlayıp yanımdan ayrıldı. Az sonra elinde 2 bardak şerbet ve oturmak için bir minderle geri döndü. Öylesine saygılı bir tavır içindeydi ki bir an kendimi divanı gözetleyen sultan gibi hissettim. Gazanfer'in adı cesur aslan anlamına geliyordu. İkimizin de atları hadımlar için kullanılanlara hiç mi hiç benzemiyordu. Burada harem kadınları hadımlar için daha çok sümbül gibi çiçek ya da hanımımın bir zamanlar bana vermeyi çalıştığı lülu gibi kıymetli taş isimlerini kullanıyorlardı. Gazanfer kaslıdan çok şişman olarak tarif edilebilecek bir vücut yapısına sahipti. Ama yine de öküz gibi güçlü olduğu belliydi. Nasıl olduğunun hikayesini bilmediğim bir takım izlerle doluydu her tarafı. arasında rahatlıkla ceviz kırabileceği kalın parmaklarının hepsi de işkenceden yamuk yumuktu. Kırık burnu, büyük bir olasılıkla elmacık kemikleri de böyleydi. Darmadağınık saçları, solgun teniyle daha çok bir Moğol'a benziyordu ve bu insanın aklına kıraç, vahşi stepleri getiriyordu. Hadım edildiği için yanaklarında tek bir tel sakal yoktu. Genel yapısıyla hiç uymayan bu durum ona diğer erkeklerin arasında çok şaşırtıcı bir görüntü veriyordu. Ama ben onun Moğol olmadığını çok iyi biliyordum. Kavuğunun altındaki saçları aslan yelesine benzerdi. Mavi gözlerinde yeşil kıvılcımlar dolaşırdı. Onun Macaristan'da doğmuş olduğunu da, hanımının çıkarlarının peşinde koşarken Macarlar arasındaki asileri desteklediğini, hatta yönlendirdiğini de biliyordum. Gazanfer'in arkasındaki kireçli duvarların boyanma zamanı gelmiş de geçmişe benziyordu. Bakışlarından buraya çok alışık olduğu ve buna pek aldırmadığı belliydi. Koca gövdesi neredeyse tüm odayı doldurmuştu. Odanın eşyası hadımın oturduğu divan, nargile ve daracık bir yataktan ibaretti. Başka birine kolay kolay yer yoktu asma katta ama Gazanfer'in sakin sakin nargile içmekten başka bir amacı olduğundan emindim. Kesinlikle önemli bir buluşma için gelmişti buraya. Yanılmıyordum. Tam ben bunları aklımdan geçirirken Andrea Barbarigo içeri girdi ve Gazanfer genç adama yanında yer açtı. Her ikisini de ayrı ayrı defalarca görmüştüm ama ikisinin nasıl da birbirine zıt tipler olduğunu ilk kez fark ediyordum. Ufak tefek Barbarigo ve iri yarı Gazanfer yan yana oturunca doğrusu çok garip bir manzara çıkmıştı ortaya. Venedikli sıkıntıyla sakalını, saçını, pantolonunu, yeleğini düzeltti, burnunun ucuna dokundu, arada bir de parmağındaki yüzüğü evirip çeviriyordu. Hadımın yüzü tertemiz görünüyordu. Sanki her kadın bir ustura etkisi yapmıştı bu yüzde ve onlarla olan sürekli ilişki adeta perdahlamıştı tenini. Ataşe'ye gelince sanırım onu son gördüğümden bu yana böylesi bir dişi bıçağın kenarını bile görmemişti. Evet, onu son gördüğüm anı iyi hatırlıyordum. Safiye'nin oğlunu doğurduğunun hemen ertesiydi ve beni Barbarigo'ya yollamıştı Bafo'nun kızı. O günlerde bunun gerçekten de bir rahip arayışından kaynaklandığını düşünmüştüm. Bir kez daha Venedik'in buraya adam yollarken mutlaka evli barklı birini tercih etmesi gerektiğini düşündüm. Barbarigo'ya çok uzun yıllar önce Foscari soyundan dayılarımın malikanelerinde verdikleri bir davette rastlamıştım. O günlerde boy, poz, yaş, akıl, yetenek olarak ne kadar da aynı olduğumuzu düşünürdüm. O da benim gibi sapına kadar Venedikliydi ve ben kadere lanet ederdim onun sahip olduklarını düşününce. Oysa şimdi her şey farklıydı. Benden geriye kalan ortadaydı. Ona gelince tamamen Türkleşmediyse de doğrusu çok farklı bir hayat sürdüğü söylenemezdi. Aynı yerlerde dolaşıp duruyorduk sonuçta.